Berekatü. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım ve değerli dinleyenlerim. Sesimizi okeylerseniz dersimize başlarız. Ses nasıl şu an? Ses düzgün geliyor mu değerli kardeşlerim? Ses nasıl Musa? İyi mi inşallah? Evet. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, bugün yine Allahu Azze ve Celle bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz ve onun dini ile alakalı inşallah kendimize faidesi olacak şeylerden bahsetmeye başlıyoruz. Bugün sizlere inşallah değerli kardeşlerim, ümmetin içerisinde bulunduğu en acı gerçeklerden bir tanesinden bahsetmeye çalışacağım. Bunu hepiniz biliyorsunuz ki değerli kardeşlerim, İslam ümmetinin kendisiyle yoğrulduğu ve onlarla hayat sürdüğü birçok acı gerçekler vardır. Birçok acı gerçekler vardır. Bu acı gerçeklerden bir tanesi de ve en önemlisi de diyebileceğimiz, düşmanlarının karşısında zelil ve sefil bir durumda olmalarıdır. Düşmanlarının karşısında zelil ve sefil bir durumda olmalarıdır. Yani kafirlerin karşısında, dinsizlerin karşısında zelil ve sefil bir durumda olmalarıdır. Bu acı gerçek ki değerli kardeşlerim, inanın, her Müslümanın kendisinden nefret ettiği bir şeydir. Her Müslümanın, her inananın kendisinden nefret ettiği ve bununla beraber bir an önce ondan kurtulmayı arzu ettiği bir gerçektir. Ondan bir an önce sıyrılmayı, kurtulmayı arzu etmektedir. Ama defalarca dile getirdiğimiz gibi unutulmaması gerekir ki değerli kardeşlerim, bu çirkin durumdan kurtulmak sadece temennilerle oluşacak bir şey değildir. Yani her konuda olduğu gibi bu konuda da insanların sadece ve sadece temennileri yeterli değildir. Temennilerle bu çirkin manzaranın içerisinden çıkmak mümkün değildir. Kitap ve sünnet konusunda ilim sahibi olmadıkça, ümmetin bu hale gelişindeki sebep ve problemler nedir bunları anlayıp kavramadıkça ve bu problemleri de bahsini etmiş olduğumuz Kur'an ve sünnet, yani bu iki kaynakta çözme yoluna gitmediğimiz müddetçe unutmayın ki bu ümmetin yarası kanamaya devam edecektir. Yani bu ümmetin, inananların yarası kanamaya devam edecektir. Bunu kafamıza çok güzel yazmamız gerekir. Ne yazık ki bugün değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde de buyurduğu gibi anlattığı o şey gerçekleşmiştir. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ta 1400 küsür sene önce anlatmış olduğu şey gerçekleşmiştir. Hatırlarsınız, bunu ara sıra da olsa zikretmişizdir. Sevban radıyallahu anhu'dan gelen hadislerinde şöyle buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. yakında kafir milletler yemek çanağına üşüşen kimseler gibi diyor sizin üzerinize toplanıp üşüşeceklerdir. Yakında kafir milletler yemek çanağına üşüşen kimseler gibi diyor sizin üzerinize toplanıp üşüşeceklerdir diyor. Birisi şöyle sordu. Ya Resulallah bizler o gün azınlık mıyız ki? Yani azlık mıyız ki böyle kafir milletler bizim başımıza üşüşecekler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hayır dedi. Bilakis o gün siz çoğunluksunuz. Bilakis o gün siz çoğunluksunuz. Fakat o gün sizler var ya sizler sel suyunun üzerinde taşıdığı çerçöp gibisinizdir. Sel suyunun üzerinde taşımış olduğu çerçöp gibisinizdir. Allah sizin korkunuzu düşmanlarınızın kalbinden çekip çıkaracak ve sizin kalbinize de vehen atacaktır diyor. Sizin kalbinize de vehen atacaktır. Tekrar sordular ya Resulallah vehen nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı sevmek ve ölümden hoşlanmamaktır. Dünyayı sevmek ve ölümden hoşlanmamaktır. Ebu Davud da Ebu Nuaym'ın Hilyesinde ve Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde sahih olarak zikredilen bu hadiste işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu haber vermektedir. Ne yazık ki hadiste anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim zamanımızdaki kafir ve zalim topluluklar Firavun'dan inanın daha fazla azmış. Daha fazla azmış ve ondan daha beter bir vaziyette inananların üzerine saldırmış durumdadırlar. Bugün bakınız çevrenize bunu göreceksinizdir. Firavun'dan daha azgın ifadesini kullandık. Neden? Çünkü Firavun, değerli kardeşlerim, çünkü Firavun inananların erkek çocuklarını öldürüp kadınlarını sağ bırakırken bunlar oğlan kız demeden çocukların hepsini boğazlamakta, erkekleri yakmakta, kadın ve kızların namuslarını kirletmekte, camileri yıkmakta, kutsal kitaplarını yakmakta ve henüz bir ülkeyi halletmeden diğer bir ülkeye saldırmaktadır. Diğer bir ülkeye saldırmaktadır. Yani değerli kardeşlerim, inanın hiçbir devirde inananlar zamanımızdaki kadar düşmanlarının oyununa gelmemişlerdir ve onların ayaklarının altında bu kadar inlememişlerdir. Samimiyetle söylüyorum. Bakın tarihe, böyle bir şey göremeyeceksinizdir. Zamanımızdaki kadar inananlar, inanın, düşmanlarının oyununa bu kadar gelmemiştir ve onların tokatları altında, diğer bir ifadeyle ayakları altında bu kadar inlememişlerdir. Acı da olsa bu kabullenilmesi gereken bir gerçektir. İster kabul etsin ister etmesinler ama acı da olsa mutlaka kabullenilmesi gereken bir gerçektir. Olay budur ya. Değerli kardeşlerim, ne yazık ki zikri geçen bu hadiste yine bahsedildiği gibi inananların bu halde oluşlarının sebebi yine inananların kendileri olarak anlatılıyor. Eğer dikkat ettiyseniz hadisi şerife İnananların bu çirkin halde, bu çirkin konumda olmalarının sebebi yine kendileri olarak anlatılıyor. Yine kendileri olarak anlatılıyor. Nasıl öyle olmasın ki? Neden öyle olmasın ki? Çünkü Allahu Azze ve Celle kimseye zerre kadar zulmetmez. Rabbimiz kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Hatırlarsınız Nisa suresinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَذِّمُ مِسْقَالَ زَرَّةٍ muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez diyor. Allah zerre kadar zulmetmez. Ve yine demiyor mu ki başınıza her gelen musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah birçoğunu da affediyor. Böyle demiyor mu Allah Azze ve Celle? Başınıza her gelen musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah birçoğunu da affetmektedir. Bu da Şura suresinde. Ve yine buyuruyor Rabbimiz değerli kardeşlerim, siz sadece yaptığınız şeylerden dolayı cezalandırılıyorsunuz. Siz sadece yaptığınız şeylerden dolayı cezalandırıyorsunuz. Saffat suresinde de işte böyle buyuruyor. Sünnet-i Seniyye'de de bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İbni Ömer'den geliyor. Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki burada da, siz diyor iğne usulü ile alışveriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna tutunup ziraatçılığa razı olduğunuz ve Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz vakit Allah sizin üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar o zilletten sizi kurtarmaz diyor. Allahu Ekber. İğne usulü ile alışveriş yaptığınız müddetçe, iğne usulü alışveriş, ant parantez burada, herhangi bir tacirin bir malı veresiye, müşteriye satıyor, onu müşteriden tekrar daha ucuz bir fiyata peşin elinden alıyor. İğne usulü ticaret budur. Yani gayri İslami bir ticaret ahlakı. Burada illa iğne usulü efendim bir ticaret değildir. Burada anlaşılması gereken, değerli kardeşlerin, hüküm illet üzere döner kuralında, kaidesinde olunduğu gibi, sizler gayri İslami ticari ahlaka büründüğünüz zaman, öküzlerin kuyruğuna sarılıp ziraata razı olduğunuz ve Allah yolundaki mücadeleyi terk ettiğiniz zaman Allah sizin üzerinize öyle bir zillet, öyle bir musibet musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar sizi o zilletten kurtarmaz diyor. O zilleti sizin üzerinizden kaldırmaz diyor. Ebu Davud da, İbni Adi'nin Kamil, efendime söyleyeyim, Ebu Nuaym'ın Hilbesi ve Şeyh el-Elbani de bunu sahihliyor. İşte burada anlatıldığı gibi böyle gayri İslami bir ticari ahlakla ahlaklandığınız zaman Allah yolundaki mücadeleyi terk edip ziraat olur veya herhangi bir meslek olur, ona razı olduğunuz zaman Allah sizi öyle bir üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar o zilleti sizin üzerinizden kaldırmaz değerli kardeşlerim. İşte muhterem dinleyenlerim, işte bu ayet ve hadislerin ifade ettiği gibi ne yazık ki bu musibet ve belalar Müslümanların kendi ellerinin ürünü olan şeylerdir. Müslümanların kendi ellerinin ürünü olan şeylerdir. Yani ektiklerini biçiyorlar değerli kardeşlerim. Biraz önceki zikir geçen ayeti celile asıldır. Allah kimseye zerre kadar zulmetmez. Biraz önceki anlatılan hadisler asıldır, ayetler asıldır. Her kimin başında bir musibet ve bela varsa kendisini kollasın. Mutlaka kendi ellerinin ürünüdür. Bunlar asıldır değerli kardeşlerim. Onun için bu musibetin, bu belanın müsebbibi olan kişiler, kimseler yine inananlardır değerli kardeşlerim. Diğer bir ifadeyle, daha güzel anlaşılması açısından, diğer bir ifadeyle Müslümanların sergilediği bir takım isyanlar ve cürümler birbirlerinin ayağına bağ olmaya vesile olmuş olmakta ve hala olmaya da devam etmektedir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine bakın bir hadislerinde haber verdiği gibi, ben Rabbimden üç şey istedim. Ben Rabbimden üç şey istedim. Bana ikisini verdi, birisini vermedi. Hatırlarsınız bu hadis-i şerifi. Rabbimden ümmetimi açlıkla helak etmemesini diledim. Bana bunu verdi diyor. Ondan ümmetimi suda boğmamasını diledim, istedim. Bana bunu da verdi diyor. Ben Rabbimden onları birbirlerine düşürmemelerini diledim. Ya Rabbi onlar birbirlerine düşmesinler. Onlar tabiri caiz ise birbirlerini yemesinler. Birbirleriyle ihtilafa, tefrikaya düşmesinler. Bunu istedim, bunu bana vermedi. Sair rivayetlerde de anlatıldığı gibi senin ümmetin birbiriyle uğraşa uğraşa bu iş devam edecektir demiştir. Bu da Sahih-i Müslim'de, Tirmizi'de ve Nese'nin Sünen'inde anlatılan bir hadis-i şeriftir değerli kardeşler. Öyleyse suçu başkalarında aramamak veya suçu başkalarının üzerine yıkmamak gerekir. Yahudiler bize bunu yaptı. Hristiyanlar bize şunu etti. Kafirler bize bunu yapıyor. Sakın ha sakın. Suçu başkalarının üzerine yıkmamak, suçu başkalarında aramamak gerekir. aramamak gerekir. Bu ve emsali delillerde haber verildiği gibi meseleyi içerisinden çıkılmaz hale getiren ve durumu daha da karma karışık kılan en önemli sebep Müslümanların, unutmayın ki yine kendileridir değerli kardeşlerim. Müslümanların yine kendileridirler. Yani kendi aralarındaki itikadi karışıklıkları, dağınıklıkları ve metot ve menheçlerindeki tutarsızlıklarıdır. Daha da doğrusu değerli kardeşlerim, saflarındaki itikadi ve ameli parçalanmışlıklar, birbirlerine karşı katı ve musamahasız tavırları ve birbirlerini acımadan boğazlamalarıdır. İşte bu çirkin durum onları her konuda, her zaman ve her yerde yenik düşmeye mahkum etmiştir. Ve edecektir de değerli kardeşlerim. Bunlar öyle basit problemler değillerdir. Altını tekrar çizelim değerli kardeşlerim. Saflarındaki itikadi ve ameli parçalanmışlıklar. Bakın ümmetin haline kardeşim. İtikadi olarak 40 tane mezhep meşrep var, yok mu? Belki genel manada hepsi Allah'a şirk koşma usulünde, hususunda belki bir camia söz konusu olabilir, denilebilir ama unutmayın ki her birisinin farklı farklı bir itikadı vardır. Bir inancı vardır. Ve bunların her birisi ben Müslümanım diyor, ben inanıyorum diyor. İşte bu halde oluşlarının getirmiş olduğu şeyler bunlardır. Yani saflarındaki itikadi ve ameli parçalanmışlıklar, birbirlerine karşı katı ve musamahasız tavırları, ki birbirlerini dinlemeye bile tahammülleri yoktur. Birbirlerine bir şeyler anlatmaya çalışan kimseler de değillerdir. Anlatanları dinleyen de yoktur. Böyle bir tahammülleri de söz konusu değildir. Halbuki her birisi aynı kıblenin yolcusu olduğunu, öyle mi? Bunu söylüyorlar. Aynı Allah'a iman ettiğini, aynı peygambere iman ettiğini söylüyorlar. Evet, ne yazık ki değerli kardeşlerim, İşte bu çirkin durum, bu çirkin manzara onları her zaman, her yerde yenik ve ezik duruma düşürmüştür. Buna mahkum etmiştir. Öyleyse bu çirkin durum karşısında Müslümanın rolü ne olmalıdır? İnandığını söyleyenin rolü ne olmalıdır? Yani problemler az çok herkes tarafından tespit edilmiş, Müslüman ne yapması gerekir? Bu konuda az buçuk bir şeyler bilen insanların tavsiyeleri nelerdir? Bunlara biraz göz atalım değerli kardeşlerim. Unutmayalım ki, diğer bir ifade ile unutmamamız gerekir ki, teşhis tedaviden önce gelir. Yani problemin gerçek mahiyeti nedir? Önce bu tespit edilir, ondan sonra bunun tedavisine bakılır. Önce neymiş problem? Problem ne? Arıza ne? Ve nerede bu arıza? Önce bunun teşhisi, ondan sonra da tedavisi. Değerli kardeşlerim, Müslümanların içerisinde bulunmuş olduğu ve çoğunun da farkında olmadıkları, birçoğunun ama farkında olduğu problemin gerçek mahiyeti, ilim ehlinin tespit ettiği şekliyle şu noktalarda düğümlenmektedir. Yani ilim ehlinin naslara dayalı olarak, delillere dayalı olarak tespit etmiş olduğu problemler şunlardır. Demişlerdir ki birinci olarak, birçoğunun itikadi problemlerinin olduğundan habersiz oluşları, dolayısıyla bunu tedavi yoluna gitmemeleridir. Bu insanların elbette ki içerisinde bulundukları bir itikadi, efendime söyleyeyim, yolları vardır. Yani itikatları vardır. Ama itikatlarındaki bozukluğundan birçoğunun haberi yoktur. Sağlıklı, sıhhatli bir itikada sahip olmadıklarından birçoğu haberdar değildir. Haberdar olmadığına göre bunun tedavisini nasıl yapacak ki? Öyleyse birinci olarak problem bu diyorlar. Birinci problem budur. Birçoğunun itikadi problemleri var ve bundan da haberleri yoktur. Dolayısıyla bunu tedavi yoluna gidemiyorlar, gitmiyorlar. Bu bir değerli kardeşlerim. Bunu yazıyoruz kenara. Ve hem de çok çok önemli. Çok çok önemlidir. İtikadi problem ne demektir biliyor musunuz? Allah birlik ve beraberlik nasip etmez yani itikadi problemi olan insanlara. Hatırlarsınız Nur suresi ayet 55'te ayeti celilenin baş tarafında ifade ettiği gibi وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا ila ahir. Allah sizden öncekilerine vaat ettiği gibi size de vaat ediyor. Neyi vaat ediyor? Bana iman edeceksiniz, beni tevhid edeceksiniz, ibadetlerinizde bana hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Ben öncekilere nasıl ki yeryüzünü öncekilere hakim kıldım yeryüzüne, size de vaat ediyorum, siz de yeryüzünün hakimi kılacağım. O ayette anlatıldığı gibi itikadi bir birlik beraberlik söz konusu olursa, yani tevhid gerçekleştirilirse Allah'ın bu vaadi yerine gelecektir. Onun içindir ki ben antı parantez burada bu ve amsari ayetleri hatırlatarak bu problemin gerçekten ciddi bir problem olduğunu siz değerli kardeşlerime aktarmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Birinci problem budur ve şuurlu, basiretli bütün ilim ehlinin yakaladığı, ortaya koyduğu, halledilmesi gereken en önemli problem budur. Birçoğunun itikadi problemleri var ve bunlardan haberi yok. Dolayısıyla tedavi yoluna gidemiyorlar. Bunun halledilmesi lazım. İkincisi, kendilerinden çok İslam'ın düşmanlarına zaman ayırmaları ve en çok onlarla uğraşmalarıdır. Bakınız, tespitlere bakın. Gerçekten mükemmel tespitler. Kendilerinden çok İslam düşmanlarına zaman ayırmışlar. Onlarla fazla uğraşıyorlar. Yani kendilerini ıslah etmeden önce kafirleri ıslah etmeye yönelmeleri ve bu uğurda çalışmalar. Dolayısıyla bu iş tıpkı hasta olan bir kimsenin diğer hasta olan bir kimseye yardım etmeye benzediğinden dolayı sağlıklı bir netice vermiyor. Sağlıklı bir netice vermiyor. Vermez de değerli kardeşlerim. Hasta bir adamın başka bir hasta adama nasıl faydası olacaktır? He? Ayağı topal, iki ayağı olmayan bir insanın ayağı olmayan bir insana nasıl yardım edip nasıl onu götürecektir ki? Öyle mi? Bu da biraz önceki anlatılan problemin yanında zikredilen önemli problemlerden bir tanesidir. Kendilerinden çok düşmanlarına, yani inandığını söyleyenlerle uğraşacaklarına, birbirleriyle, arkadaşım biz neden bu haldeyiz? Biz niye bu şekildeyiz? Biz neden birlik ve beraberlik içerisinde değiliz? Neden Allah'ın bize emrettiği şekilde aynı noktada hareket edemiyoruz? Bunun üzerinde durup, bu uğurda çalışıp, bu problemlerini halledeceklerini en fazla düşmanlarına zaman ayırmışlar. En fazla karşı tarafa zaman ayırmışlardır. Dolayısıyla bu problemin de halledilmesi gerekir. Yani kendimize zaman ayırmamız gerekir. Kendimizi önce, kendi hastalığımızı önce tedavi etmemiz gerekir. Üçüncü olarak değerli kardeşlerim, insanları ıslah etmek için şiddet kullanma yöntemini seçmeleridir. Bugün inandığını söyleyen birçok kişi, kimseler arasında bu yaygındır bakın. İnsanları ıslah etmek için, hatta inananların diğer inananları ıslah etmede kullandıkları da bir yöntemdir. Şiddet yöntemi. İnandığını söyleyenlere karşı bile böyle bir şiddet yöntemi kullanmaktadırlar. Kaldı ki ıslah olmayan bir kimse başkasını nasıl ıslah edecek ki? Bu da önemli problemlerden bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mükemmel topluluğu oluşturmasında ve işin başlangıcında kesinlikle bir şiddet söz konusu değildi. Bunu hepiniz biliyorsunuz ve okumuşsunuzdur. Öyle mi? Okuyoruzdur. Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Hele hele davanın ilk başında, başlangıcında şiddet kesinlikle çözüm yolu değildir. İslami mücadelede şiddet sorunu gerçekten Müslümanların içerisinde bulunduğu en önemli problemlerinden bir tanesidir. Sorunlarından bir tanesidir değerli kardeşlerim. Şiddet kendi aramızda olsun, başkalarına karşı olsun, kesinlikle hal çaresi değildir. Zorla iman ettirmenin faydası olur mu değerli kardeşlerim? Bunu sürekli dile getiriyoruz. He? Zorla iman ettirmenin faydası olmaz. Aynen zorla küfrettirmenin zararı olmadığı gibi. Zorla iman ettirirseniz münafık yetiştirmiş olursunuz. Sizin korkunuzdan yapacaklar. Allah diyor dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Ha biz hayır hayır illa iman edeceksin. İşte metot, menheç arızası. Bunların her birisi bugün değerli kardeşlerim, her birisi bizim içerisinde bulunduğumuz bu korkun, zilletin, belanın, musibetin sebepleridir. Bunu kafamıza güzel yazmamız gerekir. Bunu kafamıza güzel yazmamız gerekir. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu çirkin durumdan kurtulmanın tek yolu, tek çaresi, Müslümanların öncelikle kendi kendilerini tedavi etmekle işe başlamalarıdır. Öncelikle kendi kendilerini tedavi etmekle işe başlamalarıdır. Yani öncelikle ve özellikle kendi aralarındaki problemlerini çözerek sıhhatli bir yapılanmayı gerçekleştirmeleri gerekir. Onların evvel emirdeki yapmaları gereken en önemli şey budur değerli kardeşler. Yahu gelin bakalım neden biz böyleyiz? Niye bu haldeyiz? Biraz önceki anlatmaya çalıştığımız şekliyle katı ve musamahasız bir tavırla değil, merhametli, insaflı bir şekilde birbirimize yanaşarak birbirimizdeki noksanları izale etme, birbirimize nasihat etme ve neticede hayırlı bir oluşumu sağlamamız gerekir. Bu bizim yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesidir. Bu da ana hatlarıyla, değerli kardeşlerim, ana hatlarıyla inançlarını ve akidelerini tasih etmek. Ne demek inanç ve akidelerini tasih? İnancımızı, itikadımızı düzeltmek. Çünkü inananların içerisinde bulunduğu farklı farklı itikadı şeyler vardır. Farklı farklı inançları vardır. Bu tasih edilecektir. Bu düzeltilecektir. Bu düzeltilecektir. İnançları ilk akideleri tasih edilecektir. Zayıf olan imanları güçlendirilecektir. İbadetlerine önem verecekler, onları gereği gibi yerine getireceklerdir. Dün dersimizde de anlatmaya çalıştığımız gibi şekil önemli değildir deyip Allah'a ve Resulüne, daha doğrusu Allah'ın istediği Resulünün gösterdiği, tarif ettiği şekle şemale muhalefet etmeyeceğiz. Yani yüzlerce hadisle ispat edilen, tespit edilen amellere teslim olmayanlar, yapılması gereken şeyleri yapmayanlar şeklin önemsiz olduğunu, dolayısıyla bunların zamanı zemini değildir diye yan çizdiğini görmekteyiz. Ve inanın bu da onların bugünkü içerisinde bulundukları musibetin, belanın sebeplerinden bir tanesidir. Ne demek şekil önemli değildir? Ne demek şekil önemli değildir kardeşim? Yani her meselede olduğu gibi bu meselede de bizim şekil şemal üzerinde duracağımız ciddi şeylerden bir tanesidir. Yani her şeyin şekli, şemali, metodu, menheci vahiy ile belirtilmiştir. İslami hiçbir şey yoktur ki vahye dayalı olmasın. Buna tabi olmamız gerekir. Buna tabi olmamız gerekir. Bunu isteyen Allah'tır. Bunu gösteren Allah'tır. Bunu gönderen Allah'tır. Ve akabinde de ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum diyen de Allah'tır. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Rabbinizin size gönderdiği, gösterdiği Resul'e tabi olun. İttiba edin. Öyle mi? Bunu defalarca anlatmışızdır. Bu da çok önemlidir. İbadetlerine önem vereceklerdir. Onları gereği gibi yerine getireceklerdir. Yap da nasıl yaparsan yap. Değil. Yap ama peygamberin yaptığı gibi yap. En küçük bir şey dahi olsa değerli kardeşlerim, yapma mecburiyetindeyiz. O küçük sizi olduğu yerde bırakmaz devamlı. Her küçük büyüğe giden bir yoldur kuralında, kaidesinde olduğu gibi o sizi orada bırakmıyor. Daha büyüğüne götürüyor. Eğer çirkin bir şeyse daha büyük çirkini yaptırıyor size. Ama unutmayın ki güzelde de bu böyledir. Güzelini yaparsanız daha sonraki bir büyük güzeli yaptıracaktır. O küçücük güzel. Yani küçüktür nazariyesi kesinlikle batıldır İslam'da. Buna bu manada bakmayacağız. Bunun yanı sıra metot ve menheçlerini nebevi metoda çevireceklerdir. Öyle liderlerinin şahsi yorum ve içtihatları neticesinde yakaladıkları metot ve menhece göre hareket edilmeyecektir. Bugünkü belanın, musibetin sebeplerinden bir tanesi de budur değerli kardeşlerim. Her camianın, her cemaatin liderinin içtihadı neticesinde yakaladığı metot, menheç onların metodu ve menheci olmuştur. Metodumuz ve menhecimiz de nebevi olmalıdır kardeşim. Nebevi metot ve menheç olmalıdır. Nebevi metot ve menheç olmalıdır. Demiyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Benden sonra birçok ihtilaflara tanık olacaksınızdır. Benden sonra birçok ayrılıklar göreceksinizdir. Sizlere şunu tavsiye ediyorum. Benim ve hidayete ermiş Raşid halifelerin yoluna iyi sarılın. Burada benim yolum bir de Raşid halifelerin yolu ayrı ayrı iki yol değil. Benim ve hidayete ermiş Raşid halifeler var ya, benim yolumu takip eden onların yoluna sıkı sıkıya sarılın. Hatta azı dişlerinizle ona tutun. Ne demek bu biliyor musunuz? Hani elinizle ayağınızla sarıldığınız bir şeyde onu tutmayasınız diye, onu bırakasınız diye elinize vururlar ya, keserler ya. Elinizi keser, eliniz düşer. Öbür elinizi keser, öbür eliniz düşer. Ayağınızla sarılmışsınız, ayağınızı keserler. Azı dişlerinizle dahi olsun. Yani bırakmayın diyor. Bunun üzerinde böyle bir anlayışın hakim olması gerekir. Azı dişlerimizle sarılmamız gerekir değerli kardeşler. Bırakmamamız lazım. Neyi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği inancı, itikadı, akideyi, ameli, metodu, menheci bırakmamamız gerekir. Bırakmamamız gerekir. Bırakırsanız piliniz biter. Değiştirirseniz Allah da sizi değiştirir. Rad suresinde buyurduğu gibi Allah kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe bir topluluğu asla değiştirmez. Bir toplulukta olanı asla değiştirmez. Bir toplulukta olanı asla değiştirmez. Rad suresi ayet 11'de Rabbimiz işte böyle buyuruyor. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden Müslümanlar kendi nefislerinde olanı değiştirmeleri gerekir. Kendilerinde olanı değiştirmeleri gerekir. Yani tedaviye kendilerinden başlayarak nelerin değişmesi gerekiyor ise onları mutlaka değiştirmeleri gerekir değerli kardeşlerim. Onları mutlaka değiştirmeleri gerekir. Çünkü biraz önceki hadis-i şerifte de bildirildiği gibi değerli kardeşlerim, Allah sizin üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar o zilleti sizin üzerinizden sıyırıp almaz. Ne demek bu? Biraz önce hadisin içerisinde bunu kullandık ya. Yani Allah Resulü'nün bu sözünü dinledik ya. Allah sizin üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar o zilleti sizin üzerinizden sıyırıp almaz. Ey, yani terk ettiğiniz o değerlere geri dönmediğiniz müddetçe Allah sizin içinde bulunduğunuz bu çirkin durumdan sizi kurtarmaz. Sizi kurtarmaz. Öyleyse terk ettiğiniz o değerleri yakalamanız gerekir. Terk ettiğiniz, diğer bir ifadeyle terk edilen o değerleri yakalamamız gerekir. Veya neler terk edilmiş, onları arayıp bulmamız gerekir. Değilse bu zilletten kurtulmak mümkün olmayacaktır değerli kardeşlerim. Evet değerli dinleyenlerim, değerli dostlarım, unutmayalım ki değiştirilmesi gereken en önemli şey Müslümanların şu an içerisinde bulundukları itikadi özellikleridir değerli kardeşlerim. Evvel emirde değiştirilmesi, düzeltilmesi, tashih edilmesi gereken şey budur değerli kardeşlerim. Önce budur. Müslümanların şu an içerisinde bulundukları itikadi özellikleridir yani. Asr-ı saadetteki itikadi özellikler kendi itikadi özellikleri ile yer değişmediği müddetçe kesinlikle felah bulamayacaklardır. Kesinlikle felah bulamayacaklardır. Çünkü asr-ı saadetteki itikat inanç şekli şemali ile bugünkü itikat arasında dağlar kadar fark vardır. Öyleyse birbiriyle yer değişecektir bunlar. Çünkü Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاقٍ. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Görüyor musunuz bak? Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yok, eğer bundan yüz çevirirlerseler, onlar mutlaka anlaşmazlık içerisine düşerler. Görüyor musunuz? Onlar gibi inanmamışız. Yan çizmişiz bugün. Ne yazık ki ayetin son kısmında anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim, anlaşmazlık içerisindeyiz, şaşkınlık içerisindeyiz. Çünkü onların iman ettiği gibi iman etmiyoruz. Onların inandığı gibi bir inancımız yok. Çünkü bu ayeti cellenin ilk muhatabı olan insanlar sahabeydi. Burada sahabeden bahsediyor. Yani Allah'ın Resulü ve etrafındaki olan sahabe. Demiyor ki ey Muhammed, senin iman ettiğin gibi iman ederlerse, sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse felah bulurlar. Bu ayeti celileden anlaşılması gereken, İstinbat edilmesi gereken diğer bir husus da değerli kardeşlerim, o anda inançlı insanlar vardı. O anda iman eden insanlar vardı. Ama bu ayeti celile ile Rabbimiz onlara sahabenin iman ettiği gibi iman ederseniz felah bulursunuz. Veya Resulüne, etrafındaki insanlara, siz onlara söyleyin ki bizim iman ettiğimiz gibi iman ederseniz ancak kurtulursunuz. Bunu da rahatlıkla çıkarabiliriz, anlayabiliriz değerli kardeşlerim. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yolun başlangıcında işte bu vardı değerli kardeşlerim. O işe buradan başlamış ve insanların öncelikle inançlarını tasih etmiştir. İnançlarını tasih etmiştir. Hepinizin de bildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine elçilik yaptığı Mekkeliler İnançları olan insanlardı. Bunu defalarca dile getirmişizdir. Mekkeliler inançları olan insanlardı. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları davete, bu topluluğun inançlarına bulaştırdıkları kirlerin temizlenmesi ile başlamıştır. Önce bunlar temizlenecektir. Çünkü Allah indinde en büyük ve en çirkin hastalık budur. Yani itikadi hastalıktır. En çirkin kirlilik budur. İtikadi kirliliktir. Bundan kurtulma mecburiyetindedir. Bugün Müslümanım diyenler, bugün inanıyorum diyenler bundan kurtulma mecburiyetindedirler. Öyleyse tekrar etmekte fayda vardır. Unutmayalım ki temizlenip ve değiştirilmesi gereken en önemli şey Müslümanların şu an içerisinde bulundukları itikadi kirliliklerdir. İtikadi kirliliklerdir. Bunu halletmeden başkalarını düzeltmeye kalkışmaları, unutmayın ki abes bir iştigal olacaktır. Abes bir iştigal olacaktır. Çünkü yardıma muhtaç olan bir kimse bir başkasına yardım edemez. Yardıma muhtaç olan bir kimse başkasına yardım edemez. Diğer bir ifadeyle insan kendisinde olandan başkasını karşıya veremez. Öyle mi? Bakın bunlar asıllardır bak. İnsan kendisinde olandan başkasını karşıya veremez. Eğer kendisinde olan da bozuk ise, bu bozuk olanı verecek, kendisi gibi karşı tarafı da bozuk bir zemin üzerine oturtturacaktır. Ve bozuk zemin üzerine bina edilen şeyler de bozuk olacaktır değerli kardeşler. Bozuk bir zemin üzerine bina edilen şeyler de bozuk olacaklardır. Öyleyse değerli arkadaşlarım, madem ki tasih edilmesi gereken, madem ki düzeltilmesi gereken en önemli husus akide konusu, öyle mi? İtikadi konu, öyleyse hiç vakit kaybetmeden, hiç zaman kaybetmeden akidenin tarifini ve İslam'ın bir Müslümandan istediği sağlıklı bir itikat, akide nasıl olmalıdır? Bunun en azından lugavi ve ıstılahi tarifini yaparak inşallah ikinci bir derste de sahih bir İslam akidesini işleyebiliriz. Şimdi inşallah madem ki fasih edilmesi, düzeltilmesi gereken en önemli husus akide hususu öyleyse hiç vakit kaybetmiyoruz. Allahu Azze ve Celle'nin bir Müslümandan istediği akide nedir? Sahih bir İslam akidesi nasıl olmalıdır? Bunun bir tarifini yapalım. Gerisini inşallah bir dahaki derste işleriz. Akide değerli kardeşlerim, akide sözlük anlamı olarak akada kelimesinden müştak, yani türemiş, rapt etmek, bağlamak, sağlamlaştırmak, iyice bağlamak, güçlü bir şekilde bağlamak, birbirine kenetlemek, birbirine sıkı sıkıya kaynaşmak ve tespit etmek manalarına gelir. Tekrar ediyoruz. Sözlük anlamı, lugavi manası, kelime manası, bunların hepsi müteradiftir. Akide, akada kelimesinden müştak, yani türemiş, rapt etmek, bağlamak, sağlamlaştırmak, iyice bağlamak, güçlü bir şekilde bağlamak, birbirine kenetlemek, birbirine sıkı sıkıya kaynaşmak manasına gelir. Kelime manası budur değerli kardeşlerim. Akıt aynı zamanda çözmenin zıddıdır. Mesela ukdedül yemin ile ukdedün nikah, yani yemin etmek, nikah akdi denilen ifadeler de buradan gelmiştir. Buralardan kaynaklanmıştır. Nitekim Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah sizin yeminlerinizdeki lağvden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat bağlamış olduğunuz yeminlerinizden sorumlu tutar. Yani bilinçli sıkı sıkıya bağladığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Maide suresinde zikrediyor böyle bir ifadeyle Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, akide itikad edilen şeyin hak mı batıl mı olduğuna bakmaksızın ona bağlanmak ve ona inanmak demektir. Akide, itikad edilen şeyin hak mı batıl mı olduğuna bakmadan ona bağlanma ve ona inanmak demektir. Diğer bir ifadeyle, insanın şüpheye düşmeden kalbinin bağlandığı her şeydir. Bu hak da olabilir, batıl da olabilir. Bu hak da olabilir, batıl da olabilir. İslam akidesi ise, ki bizim için en önemli olan şey budur, İslam akidesi ise Allahu Azze ve Celle'nin rububiyeti, isim ve sıfatları ve uluhiyeti ile alakalı kalbin doğrulaması, nefsin huzur ile kabul etmesi ve istenildiği manada onlara bağlanılması gereken hususlardır. Bunu tekrar ediyoruz bakın. İslam akidesi ise Allahu Azze ve Celle'nin rububiyeti, isim ve sıfatları ve uluhiyeti ile alakalı kalbin doğrulaması, nefsin huzur ile kabul etmesi ve istenildiği manada onlara bağlanılması gereken hususlardır. Bunlar en ufak bir şüphenin dahi yer almadığı ve herhangi bir tereddüdün karışmadığı sapasağlam kesin bir bağlılıkla inanılması gereken şeylerdir. İnanılması gereken şeylerdir. Daha tafsili bir ifadeyle güzel anlaşılması açısından İslam akidesi yüce Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, hayır ve şerri ile kadere, gaybi olarak haber verilmiş ve sabit olmuş hususlara, dinin esaslarına, selefi salihinin üzerinde icma etmiş olduğu hususlara kesin olarak inanmak ve hükümleri, emirleri ve nehileri konusunda yüce Allah'a tam teslimiyetle teslim olmak demektir. Teslim olmak demektir. İşte İslam akidesi budur değerli kardeşlerim. Burada ana hatlarıyla bunları zikrettik. İnşaallahurrahman, tabi sıkıcı olmasın, siz değerli kardeşlerimizi fazla sıkmayalım. İnşallah bir dahaki derse Allahu Azze ve Celle'nin rububiyeti hususunda bir Müslümanın akidesi nasıl olmalıdır? İsim ve sıfatları hususunda bir Müslümanın akidesi nasıl olmalıdır? Uluhiyet hususunda bir Müslümanın akidesi nasıl olmalıdır? İnşallah bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konu ile alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa değerli kardeşlerim, inşallah üzerinde tekrar durabiliriz.